Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Mesnevi'den seçmeler başladı. Programı Osman Kayar hazırladı. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı. Teknik masada Aslı Yıkılmaz sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Evet, stüdyomuzda Sayın Osman Kayar ile birlikteyiz. Değerli hocam, merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
Evet, yağmurlu gündür gece çağına kadar yürü. Varisler senin huzurundadır. Fakat nerede senin huzurun, nerede onu gören can? Eğer sen kendinde ön ve arka görüyorsan cisme bağlısın, candan mahrumsun. Alt üst, ön arka cismin vasfıdır. Nurani olansa bunlardan münezzeh ve cihetsizdir. Kıs gözünü. Rey ehli gibi zanna düşmemek için gözünü opak padişahın nuruyla aç. Sen madem ki zahiri düşünmektesin, ancak ve ancak bu gam ve neşe alemindesin. Yağmurlu gündür, gece çağına kadar yürü. Bu yağmur Tanrı yağmurlarındandır.
Evet Sümeyra, şimdi burada Mevlana Hazretleri varisler senin huzurundadır derken varisten kastettiği şey Hazreti Peygamber'in varisleri biliyorsunuz alimler ve mürşitlerdir. Hı hı. Ve tarihin her döneminde de Hazreti Peygamber'den sonra bütün toplumlarda her zaman alimler ve mürşitler de ona gelmiştir. İnsanların önündedir, huzurundadır. Dolayısıyla insanların bunlardan faydalanması gerektiğini Mevlana Hazretleri bize burada hatırlatmış oluyor. Ancak tabii bu alimleri ve varisleri görecek göz herkeste yok maalesef. Yani herkes onun kıymetini bilmiyor. Onlardan istifade etmenin yollarını aramıyorlar. Dünyevi meşgaleler insanları meşgul ediyorlar. Bir takım inkarcı insanlar da elbette ona yaklaşmak istemiyorlar. İşte Mevlana Hazretleri burada onlara vurgu yaparak onlardan faydalanması gerektiğini, tarihin her döneminde ve coğrafyanın her yerinde bu tür insanların, peygamberin varisi olan insanların bulunduğunu ve İslam'ı insanlara ulaştırmak için gayret gösterdiğini de söylemiş oluyor. Ancak burada tabii şöyle bir problem de var. Müslümanlar arasında bir zahir ehli dediğimiz sadece görünen kısımla yetinen insanlar var. Bir de Mevlana gibi, Yunus gibi, Gazali gibi tasavvuf ehli insanlar vardır ki onlar daha deruni olanın da peşindedirler ve onlar daha deruni olanın batın diyorlar ona. Batının da farkında olan insanlardır. Onlardan da faydalanmak ve istifade etmek gerekiyor ama insanların bir kısmı maalesef onlardan faydalanmıyorlar. Bu yüzden de Mevlana Hazretleri diyor ki kıs gözünü rey ehli gibi zanna düşmemek için gözünü opak padişahın nuru ilaç. Yani insanlar Allah'ın göndermiş olduğu ayetlerin ve peygamberin izinden gitmeliler. Onların yolunu takip etmeliler. Yoksa sadece kendinize ait görüşler ortaya attığınızda, kendinize ait izahlar bulduğunuzda bunların doğru olma ihtimali olduğu gibi yanlış olma ihtimali de vardır. Ancak Hazreti Peygamber'in yolunu, onun yöntemini, onun mantalitesini kavrayarak düşünür ve kendinizi geliştirirseniz bu takdirde doğru yolda olursunuz diyor. Ve son cümle üzerinde durmamız gereken önemli bir konuyu bize hatırlatıyor. Yağmurlu gündür, gece çağına kadar yürü. Bu yağmur Tanrı yağmurlarındandır. Şimdi tasavvuf edebiyatının, şiir dilinin kendine has üslubu var demiştik her zaman. İşte burada zahir ve batını da yine karşımızda görüyoruz. Burada Mevlana Hazretleri'nin zahir ehlisin diye tabir ettiği şeyi karşımızda ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Yağmurlu gündür, gece çağına kadar yürü dediğimizde sadece bunun zahirine baktığınızda yağmur altında bir adamın yürümesini anlarız. Ve çok da mantıklı gelmez aslında bize. Çünkü yağmur altında yürümek çok da şey değildir. Belki gençlik yıllarında romantik olabilir ama. Peki burada kastedilen şey nedir? Gece çağı diye bahsettiği şey ölümdür Mevlana'nın. Yani buradaki şeyin gecenin hemen zahirine bakıp bunun normal bildiğimiz gece olduğunu düşünmemek lazım. Buradaki kastettiği şey ölümdür. Çünkü öldüğünüz zaman sizi ne yaparlar? Mezarlığa koyarlar. Yani toprağa mezara koyarlar ve karanlıkta kalırsınız. Gece çağı dediği şey o. Yağmurlu gündür dediğinden kastettiği şey de Allah'ın rahmeti her an yağıyor ve her an Allah'ın rahmeti vardır. Dolayısıyla bize burada şunu söylüyor. Allah'ın rahmetinden istifade etmek lazım. Madem ki Allah'ın rahmeti var, onun rahmetinden faydalanmak lazım. Ölünceye kadar onun rahmetinden istifade etmek gerekiyor diyor. Burada tabii mecazen şunu da anlamak lazım. Özellikle İslam dininde yağmurlu günler, Ramazan ayı ve kurban mevsimidir. Kurban ayıdır, haç mevsimidir. Dolayısıyla bu dönemde Allah'ın rahmeti daha çok yağar ve insanlara fiili olarak da bunun böyle toplumlarda fiili olarak da insanların bu Allah'ın rahmetinden faydalandıklarını söyleyebiliriz. Daha çok faydalandıklarını ve istifade ettiklerini de gördüğümüzü söyleyebiliriz. O yüzden de bu daha önce de tekrar ettiğimiz gibi Mevlana Hazretleri'nin bu sözlerinin, bu beyitlerinin sadece zahiri anlamlarıyla yetinmemek lazım. Bu yüzden de pek çok insan bunun arka plandaki mecazi anlamları düşünmedikleri için, batini anlam dedikleri ya da Mevlana'nın kastettiği şeyleri anlamadıkları için bu beyitler onlara pek de bir şey ifade etmiyor. Ama biz bilmeliyiz ve öğrenmiş olmalıyız ki Mevlana Hazretleri'nin bu şiirlerinde, bu beyitlerinde bizim bilmediğimiz ya da öğrenmek zorunda olduğumuz mecazi bir dil vardır, bir anlatım biçimi vardır. Onu eğer öğrenir, kavrarsak bu takdirde Mevlana'nın mesnevisi bize o kadar çok şey söyler ki hayatımızın bütün alanını faydalanabileceğimiz görüşlerle karşı karşıya kalabiliriz.
Evet. Ayşe'nin Mustafa'ya bugün yağmur yağdı, sen mezarlığa gittiğin halde niçin ıslanmadın diye sorması. Mustafa bir gün dostlarından birinin cenazesini mezarlığa götürdü. Onun mezarına toprak doldurdu, tohumunu yer altında diriltti. Bu ağaçlar toprak altındaki insanlara benzerler. Ellerini topraktan çıkarıp halka doğru yüz türlü işarette bulunurlar, duyana söz söylerler. Yeşil dilleriyle, uzun elleriyle toprağın içindeki sırları anlatırlar. Gazlar gibi başlarını su içine çekmişler, karga gibiyken tavus haline gelmişler. Tanrı onları kış vakti hapsetmişse de baharda o kargaları tavus haline getirir. Kışın onlara ölüm vermişse de bahar sayesinde yine diriltip yeşertir. Münkirler der ki, eskiden beri ola gelmiş bir şeyi neden Tanrı'ya bağlıyorsunuz? Onların kötülüğüne rağmen Allah dostlarının gönüllerinde bağlar bahçeler bitirmiştir. Gönülde açıp kokan her gül kün sırrından bahisler açar. Onların kokuları münkirlerin burunlarını yere sürtmek için perdeleri yırtarak dolaşır. Münkirler o gönül kokusuna karşı gül kokusuna dayanamayan kara böcek gibidirler. Kendilerini meşgul ve müstaharak gösterirler. Şimşek parıltısından gözlerini yumarlar. Göz yumarlar ama onların gözleri zaten göz değildir. Göz odur ki bir sığınak görsün.
Evet, Mevlana Hazretleri bu bölümde Ayşe validemizin Hazreti Peygamber'e bugün yağmur yağdı, sen mezarlığa gittin halde neden ıslanmadın diye sormasını, bir hadistir aslında bu. Buradan hareket ederek bir aslında yağmur metaforuyla bize dirilmenin nasıl olduğunu anlatmak istiyor. Ya da Allah'ın rahmetinden insanların nasıl faydalanması gerektiğini bize anlatmaya gayret gösteriyor. Bu aslında Kur'an-ı Kerim'in de yöntemidir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de de baktığımız zaman öldükten sonra tekrar dirilmenin nasıl olacağını sorduklarında buna benzer misaller veriyor. Zaten Mevlana Hazretleri'nin bütün düşüncesi, bütün kaygısı Kur'an-ı Kerim'den kaynaklanmaktadır ve onun kitabında mevzu bahis ettiği hususların tamamının kaynağını aslında Kur'an-ı Kerim'de ve Hazreti Peygamber'de bulmak mümkündür. Zaten bu yüzden de Mevlana Hazretleri kim benden Kur'an'dan başka bir şey naklederse ondan şikayetçiyim diye ifade etmiş oluyor bunda. Bu sebeple Mesnevi'yi anlamak istediğimizde onun temel kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'den de haberdar olmakta büyük fayda vardır. Kur'an-ı Kerim'i bilerek eğer Mesnevi'yi okursak o zaman daha derin anlamlar çıkarmamız söz konusu olur. Şimdi buradan yine Mevlana Hazretleri buradan hareket ederek, yağmur metaforundan hareket ederek yeniden dirilmeyle ilgili olarak ya da Müslümanların dirilişiyle ilgili olarak bize bilgiler vermeye gayret gösteriyor. Ve şöyle bir benzetme yapıyor. Diyor ki bu ağaçlar bu toprak altındaki insanlara benzerler. Ellerini topraktan çıkarırlar. Şimdi inkarcıların önemli söylediği sözlerden bir tanesi çürümüş kemiklerin, yok olmuş etlerin nasıl dirileceğini sorup duruyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim de aslında buna benzer misaller veriyor. Mevlana da buna benzer misaller veriyor. Diyor ki bu ağaçlara baktığınız zaman aslında onları görebilirsiniz. Çünkü ağaçta ne yapıyorsunuz? Neticede bir tohum ekiyorsunuz toprağın altına. Toprağın altına bir tohum ekiyorsunuz ve o başlangıçta o şeyde tohum da aslında çürüyor. Yok oluyor. Hı hı. Ama daha sonra oradan bir fidan ortaya çıkıyor ve Mevlana diyor ki işte bu ağaçların varlığı aslında toprak altındaki insanların yeniden dirileceğini bize gösteriyor. Ve bu ağaçlar halka doğru 100 türlü işarette bulunur. Duyana söz söyler diyor. Yani anlayan insan açısından baktığınız zaman mevcut tabiatta bulunan her şey aslında bize Allah'ı hatırlatıyor ve kainatın prensiplerini anlamamıza yardımcı oluyor. Ancak tabii onu görecek bir göze sahip olmak lazım. O göz sizde yoksa sadece zahir ehliyseniz, ki bunu daha önceki programlarımızda defalarca söyledik. Çünkü bizim gençliğimizde de hep karşılaştığımız şey buydu. Diyorlar ki bazı insanlar, biz sadece gözümüzden gördüğümüze, elimizden tuttuğumuza inanırız, kabul ederiz, geri kalanı kabul etmeyiz diyorlar. Bu kadar sığ bir düşünceyle zaten insanoğlunun iyi bir hayat sürmesi mümkün değil. Çünkü sadece gözünüzle gördüğünüz, elinizde tuttuğunuz şeyden ibaret değildir hayat. Çünkü duygularımız var bizim ve bu duyguları da asla elimizde tutup gözümüzde göremeyiz, kulağımızda da duyamayız ve hayatımızın önemli bir kısmını aslında bunlar şekillendirir. Bu yüzden de gören bir göze sahip olmamız lazım. Biz tabiata baktığımız zaman, bir Müslüman zihninde söz konusu edildiğinde tabiata baktığı zaman orada Allah'ın kudretini görür, Allah'ın sanatını görür, Allah'ın yaratıcılığını görür. Ama başka bir insan baktığı zaman sadece orada işte otlar, çiçekler, böcekler ve işte hayvanları görebilir. Lakin Müslüman bir zihin buna baktığı zaman sadece onları görmez, onun ötesindeki şeyi de görür. Mevlana Hazretleri yine burada diyor ki, kışın onlara ölüm vermişse de bahar yüzünden yine dirilip yeşertir. Hakikaten baharın geldiği zaman, kış geldiği zaman bütün özellikle tabiattaki bitkilerin öldüğünü görüyoruz. Ama bahar geldiği zaman onların tekrar diriltildiğini de gözlerimizde görüyoruz. Bu aslında yeniden hayatın varlığını gösteren basit bir misal olarak Müslümanlar tarafından sürekli kullanılır. Rum suresi 50. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. Allah'ın rahmetinin eserlerine bir bak. Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Ölüleri de işte öylece diriltecektir. Her şeye kadirdir. İşte biraz önce bahsetmiş olduğumuz düşünceyi Kur'an-ı Kerim Rum suresi 50. ayet-i kerimesinde böylece ifade ediyor. Ve aslında Müslümanlar açısından baktığımız zaman bu çok hem akli olarak kabul edilebilecek bir şey, hem de ruhi olarak kabul edilebilecek bir şey. Yine ayet-i kerimede Allah'ın rahmetinin eserlerine bak. Şimdi bu yeryüzünde de, alemde de bulunan her şey aslında Allah'ın rahmetinin bir eseridir. Eğer Allah'ın rahmeti olmamış olsaydı, Allah'ın merhamet sıfatı olmamış olsaydı, bütün bu mahlukatın ortaya çıkması söz konusu olmayacaktı. Bu yüzden de biz bunları bilerek hayatı algılamamız lazım. Tabii biz baktığımız zaman, Müslümanlar baktıkları zaman, tabiatta gördüklerinde, tabiattaki ölümü ve dirilişi gördüklerinde kendilerinin de ölüp tekrar dirileceklerini rahatlıkla çıkarabiliyorlar. Peki inkarcılar ne diyorlar? İnkarcılar da diyorlar ki, eskiden beri ola gelmiş bir şeyi neden Tanrı'ya isnat ediyorsunuz? Şimdi bu aslında temel iki düşünce biçimidir. Ve Müslümanların özellikle bu Emevi ve Abbasi halifeleri döneminde saraylarda hem Müslüman alimlerin hem işte diğer din mensuplarının bir araya geldikleri ilmi toplantılar olurlardı. Ve o ilmi toplantılarda, felsefi tartışmaların yapıldığı toplantılarda zaman zaman bizim alimlerimiz onlara ayet okumaya kalktıklarında onlar şöyle cevap verirler, söylerlermiş. Derlermiş ki, ya biz zaten sizin bu ayetlerinize inanmıyoruz. Yani siz bize akli deliller getirin. Bizi akılla ikna edin diyorlar ve hakikaten eskiden beri bu var olan bir düşünce. Bugün de böyle. Yani biz insanlara herhangi bir şeyden bahsettiğimiz zaman, işte Mevlana'nın sözünü ettiği gibi yağmurun diriltişinden bahsederek tekrar dirilmekten bahsettiğimizde bir takım insanlar bize çok rahatlıkla diyorlar ki, yani bu tabiat hadisesidir. Yani sen şimdi tabiatın kendi içerisinde cereyan eden bir şeyi nasıl bize Allah'ın varlığına ya da Allah'ın bütün kainata tesir ettiğine delil olarak getirebiliyorsunuz tarzındaki bir söylemiyle karşılaşıyoruz. Bugün de aslında karşılaşıyoruz. Bunun enteresan bir örneği benim hayatımda var. Yani maalesef depremle ilgili yazmış olduğum bir yazıdan dolayı ben yargılandım bu memlekette. Şey de şuydu, deprem Müslüman, yazının başlığı şey, Müslüman zihninde depremin çağrıştırdıkları. Şimdi bir deprem söz konusu edildiğinde, Müslüman aslında bütün hadiseler söz konusu edildiğinde hiçbir hadiseyi Allah'tan bağımsız olarak düşünmez. Yani onun işte Allah olmaksızın, Allah'ın o işte dahli olmaksızın gerçekleştiğini düşünmez. Bütün hadiseler Allah'ın dahliyle gerçekleşir Müslüman zihninde. İşte özellikle bunu Mevlana'nın Mesnevisinde çok rahat görüyoruz. Bütün bunu zaten baştan sona bunu anlatmaya gayret gösteriyor. Halbuki inkarcı akıl ise diyor ki, ya bunun ne alakası var? Yani bu tabiatta zaten sürekli kendiliğinden cereyan eden bir şeydir. Bunu Allah'la niye ilintilendiriyorsunuz diyorlar. Demek ki buradan şunu da anlıyoruz. Aslında Müslüman aklıyla inkarcı aklı tarihin başından beri hiç değişmemiş. Yani iki akıl var. Birisi iman ediyor, birisi de inkar ediyor. Ve bu aklın temel mantalitesinde de bir değişiklik yok. Yani Mevlana zamanında da bu sözü söylüyorlar. Bugün de bu sözü söylüyorlar. Hatta işte diyelim ki Musa Aleyhisselam zamanında da iman eden insanların mantalitesi belli, inkar eden insanların mantalitesi belli. Aynı mantaliteyi sürekli gidiyorlar ve mantalitelerinde bir değişiklik söz konusu değil. Ve tarihin her döneminde de bu akıp gidecektir. Herhalde kıyamete kadar da bu akıp gidecektir. Şimdi mesela biz o dönemde bir arkadaşla, böyle dindar olmayan bir arkadaşla sordum ben. Dedim ki ya bu deprem deyince ne oluyor dedim. Ya senin zihninde ne canlanıyor? Benim zihnimde bir şey canlanmıyor işte dedi. Yani benim zihnimde deprem oluyor, sallanıyor, evler yıkılıyor, insanlar ölüyor. Başka da bir şey canlanmıyor demişti bana. Ama benim zihnimde deprem olduğu zaman onun bir sürü şeyi var. Bizim zihnimizde çağrıştırdıkları var. Allah'ın o işe dahil. Niye peki o zamanda o yerde bu deprem oluyor, başka bir yerde olmuyor? Depremlerin fay hattıyla yapıldığını bugün herkes söylüyor. Geçmişte de aslında bilinen bir şeydi. Peki o fay hattı niye filanca yerde ortaya çıkıyor da feşmekence yerde ortaya çıkmıyor? Ya da o fay hattı filanca yerde faaliyete geçiyor da, filanca zamanda faaliyete geçiyor da 5 sene önce faaliyete geçmiyor. Bütün bunların hepsi aslında derin dinlemesine düşündüğünüz zaman Allah'la ilintilidir ve bizim açımızdan baktığımız zaman Allah ile ilgisi olmayan, Allah ile ilintili olmayan hiçbir hadise yoktur. İşte biz yağmura da Allah'ın rahmeti olarak bakıyoruz, peygamberlere de Allah'ın rahmeti olarak bakıyoruz ve toplumun içerisinde var olup da insanları iyiliğe ve güzelliğe davet eden alimleri ve mürşitleri de Allah'ın rahmeti olarak görüyoruz. Allah dileseydi toplumun içerisinden insanları iyiliğe sevk edecek mürşitleri de çıkarmayabilirdi, alimler de olmayabilirdi. Ama alimler de var, mürşitler de var ve peygamberler de var. Tarihin her döneminde de Allah ne yapıyor? İman eden insanlara yardım ediyor. Yine bu bölümde diyor ki Mevlana, inkarcılara rağmen Allah dostlarının gönüllerine bağlar, bahçeler vermiştir. Yani bu inkarcılar her zaman olacaktır. Ve bunların eksik olduğu hiçbir dönemde olmayacaktır. Yani tarihin hiçbir döneminde Habil ile Kabil'den bu yana her zaman iyilerle kötüler yan yana bulunmuştur. Yani biz Kur'an-ı Kerim'in anlattığına bakılacak olursa Habil ile Kabil Adem Aleyhisselam'ın iki oğludur. Yani Adem Aleyhisselam'ından hemen sonra bu ikilik baş gösteriyor. Aslında Adem Aleyhisselam'da bile bu ikilik var. Neden var? Çünkü Adem Aleyhisselam cennete yerleştiriyor Allah. Diyor ki şuna elleme, orada bir şey gösteriyor. Ve dilediğini yaşa. Ve Adem Aleyhisselam orada dilediğince yaşıyor. Ama Adem Aleyhisselam da gidip o yasak ettiği şeye elliyor. Demek ki Adem'in içinde de iyiliğe gitme ve kötülüğe gitme var. Yani başından beri insanoğlunda iyiliğe ve kötülüğe gitme düşüncesi zaten var. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim diyor ki yani فَاَلْهَمَهَا تَقْوَهَا وَفُجُورَهَا. Yani biz insanlara takvayı ve fucuru ilham ettik. Yani insanın bünyesinde iyilik ve kötülük var. Burada önemli olan insan iradesiyle iyilikten yana olacak. İyiliği tercih edecektir. Ve Allah burada diyor ki, işte Mevlana diyor ki, inkarcılara rağmen Allah dostlarının gönüllerinde bağlar, bahçeler açar. Gönülde açıp kokan her gün kün sırrından bahçeler açar diye de şöyle ifade ediyor. Allah bir şey yaratmak istediğinde ona ol diyor. O da oluveriyor. Zaten Allah'ın yaratması bizim bir işi yapmamız gibi zor falan değildir. Allah için her şey basit ve kolaydır. Çünkü o hem bilgiye sahip hem de o işi yapabilecek güce sahip. Dolayısıyla burada Allah'ın yaratması her an devam ediyor. Zaten Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman da Allah her an yaratmaya devam ediyor ve yaratmaktan asla vazgeçmiş değil. Hatta önceki bölümlerimizde okumuştuk. Mevlana Hazretleri anlatmıştı. An be an yeniden yaratıyor alemi. Yani hiçbir iş yapmadığı gün an be an alemi de yeniden yaratmış oluyor ve buradan şunu da öğrenmemiz, anlamamız lazım ki inkar eden insanlar tarihin her döneminde olacaktır. İyi insanlar da tarihin her döneminde olacaktır. Biz iyilerden yana olmamız lazım. Onların peşinden gitmemiz lazım. Onların kokuları münkirlerin burunlarını yere sürtmek için perdeleri yırta yırta dolaşır. Münkirler o gönül kokusuna karşı gül kokusuna dayanamayan kara böcekler gibidirler. Şimdi burada aslında şöyle bir toplumsal problemle her zaman karşı karşıya kalıyoruz. Ve Kur'an-ı Kerim'deki peygamber kıssalarına baktığımız zaman da bunu görüyoruz. Şimdi bu inkar edenler müminlerin varlığına bir türlü dayanamıyorlar. Aslında iman edenler inkar edenlerin varlığına tahammül ediyorlar. Yani onlar inkarlarıyla yaşayabilirler. Hiçbir mahsuru yok. Yani İslam tarihine baktığımız zaman da insanların Müslüman olmaya zorlandığını hiçbir zaman görmüyoruz. Yani başka şeylere inanarak da hatta inkar ederek de yaşayabilirler. Dolayısıyla buna müsaade ediyorlar. Neden? Çünkü kendilerinden emindirler. Zaten iman adı üstünde emin demektir. Kendisine güveniyor ve emin. Ama diğerlerinde küfür ise böyle değildir. Kendine emin değildir. kendisinden emin olmadığı için de iman edenin yaşamasına tahammül edemiyor. İman eden onun için bir tehlike olarak her zaman görülüyor ve onun üzerine örtmek için gayret gösteriyor. Burada aslında ben geçmişte de uzun süre düşünmüştüm, kafa yormuştum. Yani bu kötü insanlar, iyi insanların varlığına niye tahammül edemiyor? Hakikaten bakıyoruz biz, yani illa dinle ilgisi de değil. Yani bir yerde, diyelim ki bir devlet dairesinde iyi birisi var, bir de kötü adamlar var. Yani iş böyle tezgah kuranlar, çevreye zarar veren, sadece kendini menfaatini düşünen insanlar var. Ama orada bir iyilik yapan, başkalarına yardım eden birisi de var ama onun orada bulunmasını pek fazla tahammül edemiyorlar. Ve bir biçimde onun da ayağını kaydırıp oradan düşürebiliyorlar. Fiili olarak hayatta görüyoruz. Bunun sebebi benim ulaştığım sonuç şu, onların içinde de aslında bir iyilik var ve bu iyiliği hatırlatıyor bu iyiler. Aslında rahatsız oluyorlar bu yani defa.
Kötü yön, iyi yönü hatırlamak istemiyor.
İstemiyor. Bu yüzden de onu ortadan kaldırmak istiyor. Yani iyilerin, kötülerin iyiliğe düşmanlığı benim kanaatime göre buradan ileri geliyor. Tabii en iyisini Allah bilir ama böyle bir şey var. Mevlana Hazretleri işte bundan bahsediyor biraz. Yani onlara rağmen bu şey var. Çünkü onlar gül kokusuna dayanamıyorlar diyor ve Mevlana bir misal veriyor. Biz ona halk arasında gübre böceği diyoruz. Gübre böceği hayvan şey üzerinde... pisliği içerisinde yaşayan bir böcektir. Onu alıp da gülün içerisine koyduğunuz zaman o gülün kokusundan öldüğünü söylüyorlar. Ben fiili olarak hiç görmedim ama böyle olduğunu söylüyorlar. Çünkü biraz önce söylediğimiz gibi kötülük iyiliğe tahammül edemiyor. Aslında sebebi de kendi içindeki iyiliği hatırlatıyor ona ve iyiliği hatırlatıldığı zaman vicdanen de rahatsız oluyor ve bu rahatsızlığı münasebetiyle de ondan kurtulmak istiyor. Şimdi yine buradan misal olması bakımından Mevlana diyor ki kendilerini meşgul ve müstarak gösterirler. Şimşek parıltısından gözlerini yumarlar. Yani bu kötü insanların bu şimşek parıltısı dediği de iyilerin onlara iyiliği hatırlatmasıdır ve görmek istemiyorlar. Aslında her zaman Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman imana aydınlık, küfre ise karanlık ismi veriliyor. Zulüm ismi veriliyor baskıya sada. Çünkü o karanlıkta olanlar aydınlığı da görmek istemiyorlar. Aydınlık ortaya çıktığı zaman hemen gözlerini yumuyorlar. Bakara suresinde münafıklarla ilgili olarak anlatılan bölümde buna benzer bir durum söz konusudur. Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki bu münafıklarla ilgili olarak şimşek gürültüsünü duymak, şimşek çaktığı zaman onun gürültüsünü duymamak için kulaklarını tıkarlar diyor. Şimdi buradaki kastettiği şey, şimşek gürültüsünden kastettiği şey İslam'dır. Kur'an-ı Kerim'in insanlara çağrısıdır ve Kur'an-ı Kerim gerçekten de insanlara çağrısı bakımından, çağrısının tesiri bakımından şimşek gibidir. Yani çok güçlü bir tesiri vardır ve ondan faydalanmamak için, yani onun etkisinde kalmamak için de kulaklarını tıkıyorlar. Mekkeli müşriklerle ilgili olarak şöyle bir hadise anlatılır. Mekkeli müşrikler diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'de ayettir aynı zamanda bu. Kur'an okunduğu zaman gürültü yapın, belki onun tesirinden kurtulursunuz diyorlar. Kur'an-ı Kerim çünkü hakikaten insanları etkiliyor ve orada mesela şeylere baktığınız zaman, siyer kitaplarına baktığınız zaman bazı insanlar inkarda diretiyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim'in cazibesinden de kurtulamadıkları için geceleri gizli gizli Müslümanların okudukları Kur'an-ı Kerim'i dinlemeye gidenler olduğunu söylüyorlar. Kur'an-ı Kerim'in bu anlamda böyle bir derin bir etkisi vardır. Ve Mevlana işte bundan hareket ederek diyor ki bu inkar eden insanlar şimşek parıltısından gözlerini yumuyorlar. Yani onu görmek istemiyorlar. Onun aydınlığından haberdar olmak istemiyorlar. Ondan kurtulmak ve uzak durmak için de elinden gelen gayreti gösteriyorlar. Diye sözlerine devam ediyor. Bu göz yumarlar ama onların gözleri zaten göz değildir. Göz odur ki bir sığınak görsün diye de Mevlana Hazretleri bu bölümün sonunu getirmiş oluyor. Şimdi hakikaten göz var, göz var. Gören göz var, sadece bakan göz var. Hani biz lisede de bir parça vardı bakmak ve görmek diye. Yani bütün gözler aslında bakıyor. Ama bütün gözler bakıyor da görmüyor. Herkes her şeyi göremiyor. Özellikle ben kendimden şöyle bir misal verebilirim. Araba sürerken önümden dışındakileri görmem. Yani böyle bir şey dikkat problemi var demek ki. Hatta birinde şöyle bir şey olmuştu. Arkadan arkadaşı selektör yapmış da kornaya basmış görmüyor. En son önüme geldi. Arabanın önüne geçti. Dedi ya sana kendimi gösterebilmek için arabanın önüne kırmak zorunda kaldım. Demek ki bakmakla görmek ayrı ayrı şeylerdir. Ve bizim gören göze sahip olmamız lazım. Tabii gören gözde iki türlüdür. Bu bizim Anadolu hikmetinde hep söylerler. Kalp gözü dedikleri bir şey var. Siz bir şey görürsünüz, bir hadise görürsünüz, sadece zahirini görürsünüz. Bir de onun batınını gören vardır, derununu gören vardır. İşte o ikinci göze de sahip olmak lazım. Mevlana Hazretleri burada onların gözlerinin bile aslında gören bir göz olmadığını, yani sadece bakan bir göz olduğunu bize söylemiş oluyor. Allah hepimize bakan bir gözden öte gören bir göz nasip etsin. Üstelik de daha derununu gören kalp gözü de nasip etsin diye de bu programın bu kısmını bitirelim.
Amin istersen. Diyelim. Ağzınıza yüreğinize sağlık Sayın Osman Kayar. Değerli dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.
Mesnevi'den seçmeler.